ayrım 19. 1 dram. Fakat şimdi biz 4 Şubat 1923 Pazar günü akşamı Lozan'da oynanan bu dramın daha sonraki akislerine geçmeden önce onun başlıca epizotlarını burada biraz daha detaylı özetlemeliyiz ki ikinci adamın hayatının bu en enteresan safhasını gereği gibi aydınlatmış olalım. Çünkü bu safha onun hayatında ve şahsiyetinin bilirişinde en önemli merhalelerden biridir. Cumartesi günkü toplantısında müttefikler hazırladıkları sulh muahidesi tasarısının 3 Şubat'ta İsmet Paşa'ya verdiler. Paşa cevabını ertesi gün verecekti. O gece paşanın dairesinde çok geç saatlere kadar çalışıldı. 4 Şubat sabahı Türk cevabı müttefiklere bildirildi. Öğleden evvel müttefikler kendi aralarında toplandılar. Gazeteciler İngiliz heyetinin kaldığı Bau Rivaj Oteli ile Türk murahhaslarının kaldığı Lozan Palası arasında mekik dokuyorlardı. Önce Bau Rivaj'dan iyi haberler sızdı. İsmet Paşa davet ediliyor. İsmet Paşa ve murahhaslar saat 4'e doğru silindir şapkaları ellerinde otellerinden iniyorlar. Gazetecileri selamlıyorlar. Konferans toplanıyor. Önce hiçbir haber sızmıyor. Bir saat kadar geçiyor ve ortalığa fena söylentiler yayılmaya başlıyor. Müttefikler Türk tekliflerinin bazı noktalarına itiraz etmişler. İşte o zaman İsmet Paşa yan odaya çekiliyor. Murahhas arkadaşlarıyla baş başadır. Curzon ise bekleme tahammülüm yok diye söylenmektedir. Kesin cevap istemektedir. Salona dönen İsmet Paşa ile Lord Curzon arasında ondan sonradır ki Nicholson'ın daha önce verdiğimiz parçalarındaki son mücadele başlar. Yarım saat kadar sonra ise İsmet Paşa'nın son cevabı öğrenilmiştir. Türk milli hakimiyetine aykırı hiçbir kaydı kabul etmem. Başlıca anlaşmazlık konuları şunlardı. Müttefikler kapitülasyonun tamamen kaldırmasını istemiyorlardı. Kapitülasyonların yerine koymak istedikleri adli usul beyannamesindeki tadillerimizi kabul etmemişlerdi. Muahededeki mali iktisadi hükümlerin olduğu gibi kalmasına ısrar etmişlerdi. Bu ise imkansızdı. Trakya'da bulundurulacak askeri miktarını kayıt altına almak istemişlerdi. Bu ise bir nevi askeri kontrol sistemi koymaktı. Hülasa anlaşmazlık bilhassa iktisadi hükümlerde ve kapitülasyonlarda düğümleniyordu. Müttefiklerin devamını istedikleri iktisadi kayıtlar Türkiye'nin hükümranlık haklarını zedeleyiciydi. İsmet Paşa ve arkadaşları konferans binasını sükunetle terk ederler. Lozan Palace Oteli'nin sahibi ise iki güzel buket hazırlatmıştır. Buketler otelin kapısında ve Fransa Başmurahası'nın hanımı Bayan Bompard'ın elindedir. Bunlar imzalanacak tasarının ve sulhün şerefini İsmet Paşa'ya ve Bompard'a verilecekti. Fakat ne yazık ki bu çiçekler Madame Bompard'ın elinde kalacaktır. Hem titiz ve hiddetli bir bayandır. Kocasının siyaset işlerini ise adeta kendisi çeviriyormuş gibi bir hali vardır. Nitekim gene bir gün Türklerin uyuşmazlığına hiddetlendiği bir anda salonda dinlenen bir Türk grubunun üzerine elindeki şemsiyesiyle yürümüş ve asabiyetten titreyen sert sesiyle ''Nerede o eski iyi Türkler?'' diye tekrar tekrar haykırmıştı. Ama ne çare ki eski uysal Türkler artık ölmüştür. İstanbul'da yabancı sefirlerin kahyaları vasıtasıyla sadrazamlara arzularını tebliğ ettikleri yahut yabancı bankalara boş para için başvuran Türk devlet adamlarının kapılarda bekletildikleri devirler artık arkada kalmıştı. Oteline dönen İsmet Paşa'yı gazeteciler karşılarlar. Sual ve cevap kısadır. Ne oldu paşam? Ne olacak? Hiç. Esaret altına girmeyi kabul etmedik. İsmet Paşa ve arkadaşları sükunetle dairelerine çıkarlar. Herkes bir şeyler bekler. İtalyan başmurahası Montagna Curzon'a koşmuştur. Kapitülasyonlar bahsinde son fedakarlıklarını rica eder. Daha sonra adına Montagna formülü denilecek olan bir formül düzenler. Bu formülü benimseyen Fransız başmurahası Bompard telaşla gelir. İsmet Paşa'nın yanına çıkar, son bir takım teklifler getirmiştir. Az sonra da Amerika murahhasları Amiral Bristol ve Mr. Child gelirler. Son bir aracılık peşindedirler. Az sonra Montagna da İsmet Paşa'nın yanına seyirdir. Curzon ise trene binmiştir. Tren saat 9'da kalkacaktır ve istasyonun saati 9'u vurur. İngiliz Harciye Nazırı hiddet ve asabiyet içindedir. Bu ufak tefek Türk onları nasıl böyle oynatabilir ki? Ama trenin biraz daha beklemesi de istenmiştir. Nihayet kalabalık arasından Bompard görünür. Polisler ona yol açarlar. Fransız başmurahası trene çıkar. Yorgun, halsiz ve bitkindir. Curzon'a neticeyi bildirir. Türkler son teklifleri de reddettiler. Gerçi vagonun penceresinden bazılarının gözleri hala yollardadır. Acaba İsmet Paşa'dan yeni bir haber gelecek mi diye. Fakat haber yok. Nicholson işte o zaman istasyon ilgililerine emrini verir. Tren kımıldar, harekete geçer, karanlıklara karışır. İşte bu hareketten öncedir ki bazı murahhaslar ellerinin pencereleri vurarak ''Fena oldu, çok fena oldu.'' diye mırıldanırlar. Amerikan murahhaslarına gelince onlar trenin bir saat daha beklemesi için istasyona koştukları zaman Curzon'un treni çoktan hareket etmişti. Meğer Amerikalılar trenin hareket saatini yanlış biliyorlarmış. Tren saat 10'da kalkacak sanıyorlarmış. Bu hareketi saat 11'e kadar geciktirmek ve bir şeyler yapmak isterlermiş. Yalnız kaldım. Şimdi Lozan Palas'a dönelim. Orada İsmet Paşa bir basın toplantısındadır. Gazetecilerin sorularını şöyle cevaplandırır. Konferans hakkında size ne söyleyeyim? Konferansın başlangıcında da bu böyle oldu. Bizi buraya davet ettiler, geldik. Fakat karşımızda kimseyi bulamadık. Yalnız kaldım. Bu sefer de bana hiçbir şey haber vermeden gidiyorlarmış. Gene burada yalnız kalıyorum. İnsana bir haber olsun verilmez mi? Bütün konferans boyunca biz, diplomatların milletlere karşı üzerlerine aldıkları mesuliyet duygusuyla çalıştık. Sadece evet veya hayır demek kolaydır. Fakat birçok masum insanların kanı, milletlerin mukadderatı mevzu olduğu bir zamanda işi böyle kolaya almak kabil midir? İnsanların mukadderatı oyuncak mıdır? Ben bütün konferansta bu mesuliyetin yükü altında çalıştım. Şimdi hadiseler hakkında hüküm vermeyi milletlerin vicdanına bırakıyorum. Bu noktada İsmet Paşa, toprak meselelerinin, azınlık meselesinin, müttefiklerin arzusuna göre halledildiklerini, boğazların serbestliğinin kabul olunduğunu, adli kapitülasyonlar meselesinde anlaşıldığını, halbuki son zamanda müttefiklerin bu kapitülasyonları şeklen kaldırarak yerlerine yeni kayıtlar koymak istediklerini, iktisadi meselelerde makul olan şeylerin kabul edildiğini ve Türklerin namuslu borçlar olarak imparatorluk borçlarından hisselerine düşeni kabullendiğini söyler. Ama sonra kendisine haberiniz olmadan bazı mukaveleler yaptık, bunları da gözü kapalı imzalayın dediklerine değinir. Bunlar müttefiklerin eski İstanbul hükümetiyle imzaladıkları mukavelelerdir. Şöyle devam eder. Hangi imtiyazlar, hangi mukaveleler, bunları kim vermiş, nasıl ve niçin vermiş, hangi şartlar içinde verilmiş, bilmiyorum ki imza edeyim. Bunları bana gösteriniz, tetkik edeyim dedim. Hayır, şimdiden görmeden, bilmeden, anlamadan imza ediniz dediler. Bunlar bizim için meçhuldür. İmza ediniz diyorlar. Niçin? Reddettim. Bütün fedakarlıkları yaptım. Her şeyi kabul ettim. Fakat memleketimin iktisadi esaretini reddederim. Ben vicdanen müsterihim. Hem memleketin karşısında hem dünya karşısında mesuliyetten azadeyim. Ama onlar aleme ne diyecekler? Paşa Hazretleri, şimdi ne yapacaksınız? Harp başlayacak mı? Mudanya mukabelesiz mütarekeye konferansın devamı müddetince uyulacağını söyler. Bana henüz konferansın bittiği resmen bildirilmemiştir. Bu tebliğ yapılınca tabii mütareke bitecek. Eğer onlar bana bildirmezlerse ben onlara sorarım. 5 Şubat'ta da Fransız mürahhaslar heyeti Lozan'dan ayrılır. Fakat hareketinden önce Bompard gazetecilere aman sözlerimi yanlış anlamayın, konferans kesildi demiyorum, yalnız konuşmalar bitmiştir diyorum şeklinde beyanda bulunur. Evet, konferans kesildi mi, kesilmedi mi? Bu bile belli değildir. 5-6 Şubat gecesi de konferansın genel sekreteri Maslegli İsmet Paşa'yı ziyaret eder. Poincaré'in bir mesajını getirir ve güya bir nota göndermesi tavsiyesinde bulunur. İsmet Paşa bunu kabul etmez. Sorar. Konferans bitmiş midir? Hayır. Yalnız ertelenmiştir. O halde bundan faydalanarak ben de gidiyorum. Zamanı gelince beni çağırırsınız. Konferansın kesilmesine bilhassa Fransa'nın ısrarı yüzünden ve Fransız menfaatlerini ilgilendiren istekler sebep olmuştu. Fransız kamu ifkarı önünde sorumluydu. Bompard'ın daha İsviçre hududundan Paris'te Poincaré'ye telefonla verdiği malumatın başvekili kızdırdığı da daha sonra duyulacaktı. Curzon'un dönüşünü ise İngiliz basını iyi karşılamamıştı. Bu konferansın sahibi nerede? İsmet Paşa 7 Şubat sabahı hareket etmeye kararlıdır. Gece gazetecilerle son bir konuşma daha yapar. Efendiler, 2 Kasım'da Lozan'a herkesten evvel geldik. Konferans süresince en büyük fedakarlıkları yaptık. Müttefiklerin son tekliflerine karşı tekliflerimizi bildirdik. Bunlara yazılı cevap almadık. Bugün görüyorum ki bütün mürahhaslar memleketlerine gitmişler. Konferansın kesildiğine dair de hiçbir taraftan tebligat almadım. Konferans genel sekreteri konferansın kesilmiş sayılamayacağını söylüyor. Bu vaziyet karşısında bunu ben de böyle sayıyorum, Ankara'ya gidiyorum. Diğerleri gibi ben de hükümetimle konuşacağım. Vaziyet bundan ibarettir. 15 kişilik Türk heyeti 7 Şubat sabahı Bükreş-Köstence yoluyla İstanbul'a hareket etti. Yunan başvekili Venizelos İsmet Paşa'dan Selanik üzerinden geçmesini çok rica etti. Her türlü emniyet tedbirlerinin alınacağı teminatını verdi. Ama nazikane özür dilendi. Avrupa'da korkunç bir kara kuş hüküm sürüyordu. Romanya ovalarında karın kalınlığı 4 metreye kadar yükseliyordu. Yolculuk zor oldu. Nihayet Köstence'ye varıldı. Orada bekleyen Gülcemal vapuru ile İstanbul'a ulaşıldı. Paşa'nın Türk gazetecilerine beyanatı kısa oldu. Lozan'a herkes istediğini cebine koyup gelmişti. Çok mücadele ettik. Konferans kesilmedi prensibini herkes kabul etti. Ama bu esas benden çıkmadı. Şimdi vaziyet bu merkezdedir. Sonra İsmet Paşa konferansın başlıca konularını ve neticeleri özetledi. O sıralarda Gazi Mustafa Kemal İzmir'de bulunuyordu. Orada açılan 2 saat kongresinde konuşmalar yapmıştı. Konferansın sonu belli olunca kongredeki beyanatında vaziyeti şöyle açıkladı. Efendiler, bu memleketi esirler ülkesi yapamayız. Lozan Konferansı'nın son müzakeresi bu nokta ile alakadardır. Aylardan beri müzakereler, münakaşalar cereyan etti. Fakat muhataplarımız bizimle 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. 300-400 senelik bir hesap görmeye başlıyorlar. Millet kararını vermiştir. Ancak bütün millet ve bütün cihan bilsin ki en nihayet ve en nihayet bu millet tam istiklalinin temin edildiğini görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır. İsmet Paşa, Gazi'nin Fevzi Paşa ile beraber İzmir'den dönüşünde onunla 18 Şubat'ta Eskişehir istasyonunda buluştu. Ankara ise kaynıyordu. Hatta İsmet Paşa'nın hükümetle görüşmeden Eskişehir'de Gazi ile buluşmasını bile tenkit edenler çoktu. Hülasa Büyük Millet Meclisi'nde çok sert rüzgarlar esecekti ve öyle de oldu. Bu meclis artık sulhu yapamazdı. 20 Şubat sabahı saat 10'da Ankara'ya varıldı. Törenle karşılandılar. Başkumandan doğru Çankaya Köşkü'ne, İsmet ve Fevzi Paşalarla diğer vekiller doğru vekiller heyeti toplantısına gittiler. 24 Şubat'ta mecliste Lozan tartışmaları başladı ve ta 6 Mart'a kadar sürdü. Neticede hükümetin siyaseti tasvip edildi. Müzakereler gizli geçti. Bunun için zabıtlar yayınlanmadı. Ama Ankara gene de bu müzakerelerin akisleriyle çalkalanıyordu. Biliniyordu ki konuşmalar, tenkitler çok sert geçmektedir. Meclis memnun değildir. İsmet Paşa bütün hücumların mihrakını teşkil etmektedir. Gazi'nin müdahale ve destekleri de tepkiler uyandırmaktadır. Hatta bu tenkitlerin bizzat Gazi'ye kadar yönelen derecelere vardığı da görülmüştür. Gazi Mustafa Kemal bu tartışmalar hakkındaki hükümlerini nutuğunda şöyle özetlemiştir. Muhalifler murahhas heyetimize İsmet Paşa'ya amansız düşman kesilmişlerdi. Güya sulh olmuşken İsmet Paşa yapmamış. Murahhaslar heyeti, vekiller heyetinin talimatı dışında hareket etmiş. Taarruzlar 27 Şubat'tan 6 Mart'a kadar hararetle, heyecanla devam etti. Ben de baştan sona kadar münakaşalara katılmaya mecbur oldum. Muhalifler adeta ne istediklerini bilmez haldeydiler. Meclisin müsbet veya menfi bir karar vermesi imkansız hale geldi. Muhalifler sulh meselesini mecliste ihtiraslarını alet etmek istiyorlardı. Bazı matbaatta bu ihtirasları şaşılacak derecede ateşli bir arzu ve istekle körüklüyorlardı. Bu ruh halinde bulunan bir mecliste sulh meselesini neticelendirmenin müşkül olacağını görmek tabii teessür vericiydi. Murahhaslar heyetinin vekiller heyetinin talimatı haricinde hareket edip etmediğini söylemenin vekiller heyetine ait olduğunu bildirdim. Nihayet dedim ki murahhaslar heyeti vekiller heyetine karşı mesuldür. Meclise karşı mesul olan vekiller heyetidir. Meclis hükümete, hükümet de murahhaslar heyetine talimat verir. Meclisin teferruatla uğraşmasına yer yoktur. Mütalalarıma şunları da ilave ettim. Murahhaslar heyetimiz kendine verilen vazifeyi tamamen ve pek mükemmel surette yapmıştır. Murahhaslar heyetinin vekiller heyetine karşı mesul olduğu görüşü herhalde biraz zayıf olsa gerekti. Çünkü murahhaslar heyetini vekiller heyeti değil meclis seçmişti. Bu sebeple de murahhaslar heyetinin meclise karşı mesul olması daha doğru olsa gerekti. Fakat o günlerde Gazi meclis önünde Lozan'ı ve İsmet Paşa'yı kurtarmak için bütün ağırlığını teraziye koymak zorundaydı. Öyle de yaptı. Yoksa meclis Lozan işinde bir çıkmaza girebilirdi. Hülasa neticede meclis murahhaslar heyetinin hareketinin ve hükümetin siyasetini tasvip etmiş oldu ama harbi yapan Gazi meclisin sulhu yapamayacağı ve bu meclisin günlerinin sayılı olduğu da artık meydana çıktı. Olayların akışına bir bakış. 1 Kasım 1922'de gerçi padişahlık kaldırılmıştı fakat halifelik makamı korundu ve bu korunuş bazılarının içinde padişahlığın yerinde icabında hemen harekete geçirilebilecek bir yedek padişahlık kalıbının kurtarıldığı gibi bir takım art duyuların yaşamasına imkan bıraktı. 19 Kasım'da Osmanlı Hanedanı'ndan eski veliaht Abdülmecit Efendi halife intihap olundu. Halifelik şekilden ibaret kalmalıydı. Halbuki yeni halife daha ilk adımda bir takım gösteri teşebbüslerine bazı makamlarla mesela İstanbul'da Rafet Paşa ve bazı gazetecilerle şüpheli temaslara girişti. 2 Aralık'ta meclise 3 mebus tarafından mebusan intihap usullerinde değişiklik yapılmasını güden bir takrir sunuldu. Bu takrir kanunlaşırsa Gazi Mustafa Kemal'in yeniden mebus intihabı imkanda kalmıyordu. Ama bu da meclis içi çatışmalarının nerelere varabileceğini bir daha açığa vuruyordu. Bir şeyler Gazi'nin Ankara'dan hareketinin ertesi günü de Ankara'da daha evvelden hazırladığı anlaşılan bir risale dağıtıldı. Bu risaleye göre halifelik hükümet gibidir. Halifeliğin hak ve vazifelerini iptal etmek, kaldırmak hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde değildir deniliyordu. Risaleyi yazan Afyon mebusu Şükrü Hoca'ydı. Bu hoca ve arkadaşları daha önce de halife meclisin, meclis halifenindir gibi sloganlarla halifeye bir nevi hükümdar vasfı vermek için çalışmışlardı. Gazi'ye ise her gittiği yerde bilhassa aydın geçinenler tarafından hep din ve hilafet soruları soruluyordu. Hülasa çabuk davranmak lazımdı. Nitekim Gazi seyahate çıkmadan 7 Ocak'ta Ankara gazeteleri vasıtasıyla halkçılık esasına dayanan bir fırka parti teşkil edeceğini duyurdu. 8 Nisan'da yeni fırkanın prensipleri mahiyetinde saydığı 9 umde ilkeyi yayınladı. Ama meclis labedilmedikçe duruma güvenemiyordu. Şu sözler onundur. Nutuk, sayfa 441, 1927 baskısı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o tarihte gösterdiği karışık ruh hali cidden düşünmeye değer bir mahiyet aldı. Bütün millette meclisin vazife yapamayacak bir hale geldiği endişesi hissolunmaya başladı. Artık tereddüde mahal kalmamıştı. Meclis yenilenmedikçe millet ve memleketin ağır ve mesuliyetli işlerini yürütmeye imkan yoktur. İşte bu hava içindedir ki Gazi 31 Mart akşamı vekiller heyetini toplantıya çağırarak görüşünü açıkladı. Uzun müzakerelerden sonra bu heyeti kazanmıştı. Aynı gece meclisteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu idare heyetini vekiller heyeti toplantısına davet etti. Tartışma sabaha kadar sürdü ama sonunda karara varılabildi. Sabah Müdafaa-i Hukuk Genel Grubu içtimaya çağrıldı. Gene Gazi'nin görüşüne uyuldu. Aynı gün 120 kadar aza bir takrirle meclise başvurarak seçimin yenilenmesi için bir kanun teklifi sundular. Meclis tartışmalara girdi. Neticede seçimin yenilenmesi işi bir şekle bağlandı. Böylece de harbi yapan Gazi Meclis sahneden silinecek ve sulhü yapmak işi yeni meclise kalacaktı. Yeni seçimlerde birinci meclisin muhalefet grubundan kimse seçilemedi. 2 Ağustos 1923'te yeni meclis oturumlarına başladı. Şimdi de sulha varan yolu olayların akışı içinde kısaca izlemeliyiz. Lozan'a dönüş. Lozan müzakerelerine ve konferansın kesilmesine ait müzakereler 1. Millet Meclisi'nde çok sert çatışmalardan sonra da olsa 6 Mart 1923'te tamamlanmıştı. Harici vekili ve başmurahhas İsmet Paşa için ondan sonra bir çalışma devri başladı. Milli haysiyeti zedeleyebilecek yollara düşülmeden bir şekil bulunacak ve diplomatik temaslar yoluyla Lozan'a dönülecekti. Konferansın yeniden çalışmalarına başlaması imkan sağlanacaktı. Tabii en çıkar yol işi bırakıldığı yerden ele almaktı. Zaten elde bir Montagne formülü vardı. Bu formül dağılış sırasında İtalyan murahası Montagna'nın Kürzon'a koşarak bulabildiği bir şekildi. İsmet Paşa bu noktadan işe başladı. Yani Lozan'da karşı tarafın hazırladığı muahide projesine takriri bir cevap gönderecek ve bu cevapta kabul ettiğimiz ve etmediğimiz noktalar serahatla belirtilecekti. Öyle de yapıldı. 8 Mart 1920 tarihini taşıyan ve 100 sayfa tutan mukabil projemizde 15 sayfayı bulan cevap notamız İstanbul'daki fevkalade komiserler vasıtasıyla İngiltere, Fransa ve İtalya'ya bildirildi. Bu notaya göre Lozan'da kendisine evvelce müsavi devlet muamelesi edileceği temin olunan Türkiye'ye sulh şartlarını nihayet zorla kabul etmekten farksız hareketlerde bulunduğu içindir ki konferans neticesiz kalmıştı. Yeni proje Lozan'da Türkiye tarafından kabul edilen bütün şartları sıralayarak aynen benimsemekteydi. Tartışma konusu olan iktisadi meselelerden 47 maddenin müzakeresi sonraya bırakılmaktaydı. Diğer hususlar hakkında yeni görüşler ileri sürülüyordu. Hülasa bu karşı tasarı ayrı bir terkip değildi. Müttefiklerin teklif ettikleri tasarı ile son buhran sırasında ileri sürülen Montagne formülünün bir nevi değerlendirilmesiydi. Nihayet bu müracaatta Lozan'da 23 Nisan'da yeniden toplanmak için bir tarihte gösteriliyordu. Tepkiler elverişli oldu ve İsmet Paşa eski müşavirler heyetinin bir kısmını yanına alarak 13 Nisan'da İstanbul'dan Lozan'a hareket etti. Lozan'da toplantı öncesi hava pek ferahlık verici görünmüyordu. Ama konferans genel sekreteri ile yapılan temas bu sefer müttefiklerin Lozan'a gelmekte gecikmediklerini gösteriyordu. Yalnız İngiltere ve Fransa başmurahhaslarını değiştirmişlerdi. Curzon'un yerine evvelce Türkiye'de sefirlik yapmış olan Sir Horace Rumbold, Bombard'ın yerine de İzmir'de Gazi ile ilk temas eden ve Mudanya'da bulunan General Pell seçilmişlerdi. İtalya ise Garoni'nin işini son formül sahibi Montagne'ye vermişti. Bütün murahaslar tamam olunca konferans 23 Nisan pazartesi günü aynı yerde Uchi'deki Şato Oteli'nde açıldı. Bu bir devam olduğu için ayrıca tören yapılmadı. Gene komiteler faaliyete geçti. İlk nutku reis sıfatıyla Sir Horace Rumbold verdi. Türklere karşı nazik sözlerden sonra şöyle konuştu. İlk konferans 2 hafta devam etti. Fakat İsviçrelilerin misafirperverliğini fazla suistimal etmeyelim. Hepimiz sulhün süratle yapılmasını istiyoruz. İsmet Paşa'nın da bayramdan evvel memleketine dönmek arzusunda olduğunu öğrendim. İsmet Paşa'nın nasıl bir kumandan olduğunu biliyorduk. Ben şahsen şuna da inanıyorum ki kendisi aynı zamanda büyük bir sulh adamıdır. Bütün can sabırsızlıkla sulh bekliyor. İsmet Paşa'nın nutkunda sulh arzusunu belirtti. Hülasa konferansa sakin ve ümit verici bir hava içinde girildi. Derhal teknik meselelere geçildi.